Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Rabbimiz her şeyi en güzel yapandır. Onun söylediği her şey en güzeli, onun emrettiği her şey en faydalısı. Bizler de ona kulluğu gerektiği şekilde yapmaya gayret eden kullarız. Bugün Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olup olmadığı konusunu konuşacağız. Malumunuz dünyanın dört bir yanında Kur'an okumaları yapılmakta. Kur'an araştırmaları yapılıyor. Bu konuda makaleler yazılıyor. Tezler hazırlanıyor. Tüm bunlara bir katkı olarak söz konusu bu kitabın kaynağına dair kanaatlerimizin neye dayandığını konuşmak istedik. Ve bu konuda Rabbimiz bize nasıl yol gösteriyor? O ayetleri ele alacağız inşallah. Şimdi sürekli altını çizdiğimiz bir husus var. O da Kur'an'ı anlayarak okumanın asıl olduğu. Zaten okuma dediğimiz şey anlamı içeren bir şeydir. Yani bir şeyi okumaktan söz ediliyorsa, bir şeyi okudum, bir metni okudum, bir kitabı okudum diyorsak, bu anlamayı da içeren bir eylem olmalı. Anlama karar vermeyi ve uygulamayı gerektirir. Yani bir şeyi anlıyorsak o konuyla alakalı bir kanaat oluşur, bir anlama oluşur ve bunun sonucunda da gerekiyorsa şayet bir fiil gerçekleşir. İşte bugün Kur'an okuyanların belki de öncelikle asıl işe başlamaları gereken nokta bu kitabın kaynağı ne? Çünkü bu çok önemli. Bu kitabın arkasında kim var? Kim yazdı veya kim gönderdi? Bu sonuç hem Kur'an'ın kaynağı hususunda bir karar vermemizi sağlayacak, hem de Kur'an'a bir meşruiyet kazandıracak veyahut diyeceğiz ki hayır, önemsenecek bir kitap değil. Önce onunla başlamak gerekiyor. Eğer bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna karar verirsek de bütün bir ciddiyetle, evet, bu ciddi bir kitap, ciddi bir mesele ve ben onun gereği neyse bunu yapmak zorundayım diyerek yola devam edeceğiz. Yahut diyeceğiz ki hayır, belki işte tırnak içerisinde biz yıllarca, asırlarca aldatılmışız. Bu ilahi kitap olamaz çünkü deyip bunu temellendirmek zorundayız. Bu çok önemli çünkü bugün Kur'an-ı Kerim'le iştigal eden insanların bazıları bir beşerin kitabına, bir beşerin makalesine bile yapılmayacak şeyleri, söylenmeyecek sözleri maalesef Kur'an'a reva görebilmekteler. Bunun temelinde de İnsan ister istemez ya gerçekten bu insanlar acaba bu kitabın ilahiliği hususunda bir şüpheleri mi var diye soruyor. İşte bugün bunu gündeme getirelim dedik. O halde toparlayacak olursak anlayarak okumanın sebebi ve sonuçları var. Nedir sebebi? Ben bu kitapla ilgili bir karar vermeliyim. Bu kitap kime ait? Eğer bir karar verebilirsem bu defa bunun gereği, bu kitabın gereği neyse onu yapmalı, ona göre hareket etmeliyim. Ayrıca bu kitabın ilahi kitap olduğuna eğer karar verirsem kendimi o kitaba teslim edeceğim ve dönüşüm gerçekleşecek. Yani o ne derse ona göre hayatımı şekillendireceğim, kendimi ona göre yeniden dönüştüreceğim. Hatta bu konuda bir takım sabitelerim olacak belki. Bu elimdeki kitap eğer ilahi bir kitapsa buna karar verirsem ben bir takım sabitelerim olacak ve ben bunlardan asla taviz vermeyeceğim. Mesela elimdeki kitap ilk insanın Adem olduğunu söyleyecek. Ve ben bunun üzerine artık ikinci bir laf diyemeyeceğim. İkinci bir şey düşünemeyeceğim. Bunun üzerine söylenen bütün teorileri, edebiyatı, felsefeyi çöpe atacağım. Bu cesareti gösterebileceğim. Yani Kur'an'ın eğer Allah ilahi bir kitap olduğuna kanaat getirirsem, bu karara varırsam bir takım konularda benim sabitelerim olacak. Bazı konularda asla taviz vermemem gereken sınırlarım olacak. Mesela bir takım kurgulara, kuruntulara da belki inanmayacağım. İşte bugün zaman zaman sürekli pompalanan bir takım korkular var. İşte efendim dünyanın sonu geliyor, işte dünyanın sonunu insanlar getirecek, işte nükleer silahlar patlayacak, şöyle olacak, hepimiz yok olacağız. Eğer benim elimdeki kitap ilahi kitapsa mesela, belki de bu kitap bana diyecek ki yok, dünyanın sonunu ben getireceğim, güneşin ışığını ben söndüreceğim, dağları, denizleri ben yerinden edeceğim ve sonunuzu ben getireceğim diyecek. Ben de bunun ötesinde hiçbir zaman bu tür tehditlerden, kurgulardan korkmayan bir insan olacağım. Yani belki çok ciddi sabitelerim olacak. Dolayısıyla eğer elimizdeki kitabın Allah'ın kitabı olduğu kanaatine varırsak, hayatımızda bir takım şeylerin hem zihni olarak hem de fiili olarak değişmesi gerekecek. Bu yönüyle de bu konu önem taşımaktan. Şimdi hep burada konuşuyoruz. Kevni bir takım ayetlerden bahsediyoruz. Yani işte hem kendi bedenimize baktığımızda hem etrafımıza baktığımızda bir takım ayetlerden bahsediyoruz. Zaten şartlanmamış her insan etrafında gördüklerinden yüce yaratıcıya ulaşıyor. Bunu bugün herkes kabul eder. En basit, onu da tırnak içerisinde söyleyelim, en basit bir ağacın, bitkinin bile gövdesine, yapraklarına dokunduğunuzda, baktığınızda onun bile bir insanın üretemeyeceğini görürüz. Ve buradan hareketle hemen teslim oluruz. Bu çok kolay gerçekleşir. Nitekim Araf suresinin 172 ve 173. ayetinde de Rabbimiz Allah'ın varlığı hususunda ve ona asla ortak koşulamayacağı hususunda her insanda bu bilginin gerçekleştiğini söyler. Yani dünyanın neresinde olursak olalım, kevni ayetler bizi Allah'a götürür. Ama şartlanmış isek, yani bu kadar basit bir şekilde gerçekleşecek bir sonuç bile eğer şartlanmış isek, sıkıntıya girer. Mesela işte bir insan biyolojide, fizikte, kimyada, astronomide dünyanın en zirvesini teşkil edebilir. En zirvesindeki kişi olabilir. Ama şartlanmış ise körlük ve kafirlik onun peşini bırakmaz. Benzer şey belki Allah'ın kitabı için de geçerli olacak. Ona da değineceğiz. O halde şartlanmışlık çok açık bir çocukta bile gerçekleşecek bilgilerin önünde bir engel ise şartlanmışlık kitap konusunda da çok tehlikeli olmalı. O halde bir insan, herhangi bir insan, yani etrafında binlerce, on binlerce kevniye ayetle muhatap olan bir insan, herhangi bir kitabın Allah'ın kitabı olduğuna dair bir iddiayı duyduğunda hemen onu ciddiye alır. Ya gerçekten acaba böyle bir şey olabilir mi? Yani bütün bir kainatı yaratan yüce Allah bir kitap göndermiş olabilir mi? Yani bu iddia bile normalde fıtratı bozulmamış bir insanı ilgilendirir. Peki sonraki adım ne olmalı? Sonraki adım o zaman böyle bir iddia varsa, böyle bir iddiada bulunan bir kitap varsa bu kitaba karşı şartlanmadan tavır alacak. Yani şartlanmayacak. Yani okumaya başlayacak. Bunun için de tabii fıtratının bozulmamış olması gerekiyor. Yani doğal yapının bozulmamış olması gerekiyor. Şartlanmayan bir insan Allah'ın kitabını okuduğunda işi çok kolay olacak. Nereden biliyoruz? Çünkü işte Bakara suresinin daha henüz ilk ayetinde Elif Lam Mim Zalikel Kitabü La Raybe Fi Hüdellil Müttakîn diyor. İşte bu kitap müttakiler için yol gösterir. Yani şartlanmamış olacak, fıtratı bozulmamış olacak, bir takım yanlış hurafelerle, bilgilerle kirlenmemiş olacak. Böylesi bir insan bu kitap Allah'ın kitabıdır diye kendisine sunulan bir kitaba karşı hemen bir hassasiyet gösterir. Kim olursa olsun ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın. İşte bu hassasiyeti, bu ciddiyeti bir insan gösterirse Rabbimiz bir nevi garanti veriyor. Bu kitap kendisinin ilahi kitap olduğunu size ispatlar, size gösterir. Demek ki bu kitabın ilahi kitap olduğunu bizzat o kitap bize anlatacak. Yani bir başkası değil, bir başkasının şefaatine, bir başkasının himmetine, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymayan bir kitap olduğunu söylüyor Rabbimiz. Kitabın yetersiz olduğuna dair inançlar, hatta işte tarihsel olduğuna dair inançlar, bugün bütün dünyada, özellikle de Müslümanlarda, kitaba yaklaşımımızın önünde bir ket, bir engel teşkil ediyor. Yani işte düşünün, daha ortaokul sıralarında, lise sıralarında bu kitabın eksikleri olduğu, bu kitabın açıklanmaya ihtiyacı olan ayetleri olduğu, bu kitapta her şeyin olmadığı, her şeyi ararsanız bu kitapta hayal kırıklığına uğrayacağınıza dair telkinler, insanlarda zaten bilinç altında yani demek ki bu eksik bir kitap. Oysa etrafına baktığında, kendi vücuduna baktığında Allah'ın yaratmış olduğu bir şeyde eksikliğin, noksanlığın asla olmayacağını biz biliyoruz. Her insan bunu bilir. İşte Mülk suresinin başlarında Rabbimiz kendine bak, etrafına bak, gökyüzüne bak, herhangi bir eksiklik, senin dikkatini çeken bir kusur var mı? Asla bulamayacaksın. Her şeyin mükemmel yaratıldığını göreceksin diyor. Şimdi küçüklükten itibaren bu Kur'an'ın tek başına yeterli olmayacağını, bu Kur'an'da her şeyin bulunmadığını, bu kitabın anlaşılması için bir takım başka ara malzemelere, elemanlara ihtiyaç duyulduğuna dair zihni kirlilik, insanların bu kitapla irtibatının önündeki en büyük engeller oluyor. Bu defa ya diyor, eğer bize söylenilenler doğruysa, yani bunda eksiklik varsa, bir kulun, bir beşerin ikmaline, tamamlamasına ihtiyacı duyuyorsa, ya acaba gerçekten bu ilahi kitap mı? Allah'ın kitabı böyle mi? Yani Allah'ın elinden çıkan bir şey insana ihtiyaç duyar mı diye biz belki farkında olmasak da zihnimizde bunlar yer ediyor. Ve hayatımız boyunca bunlar bizi yönlendiriyor. Bundan sonra söylediğimiz her şey esasında hayali ve duygusal oluyor. Tamamen hayali ve duygusal. Yani kendi varlığını ortaya koyamayan bir kitap. Kendisinin ilahi olduğunu kendisi ifade edemeyen bir kitap. Bunları hepimiz duyuyoruz. Yani bugün elimizdeki kitabın Allah'ın kitabı olduğunun delili nedir diye sorsak geleneğe, ne diyecek gelenek? Ne der? Ya bak, kitaba bak mı der? Yoksa bak, bu kitap bize işte güvenilir kişiler tarafından müteselsilen gönderildi. Bu insanların yalan söylemelerine imkan ve ihtimal yok. Ondan sonra kaldı ki bu kitabın işte en erken döneme kadar nüshaları elimizde, bunlar müzelerde saklı. Kaldı ki işte bir takım karbon testleri yapıldı. Bunun işte bin küsur yıllık müzelerdeki kitapların bin küsur yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu. Yani bir sürü, ya müzeye, ya müzedeki nüshalara, ya karbon testlerine, ya da hayalimizdeki bir takım dürüst insanların şahitliğine teslim edilen bir kitap. Duygusallıktan öteye hiçbir anlam taşımayacaktır. Kaldı ki öyle olsa bile, yani işte 1400 yıl öncesine kadarki nüsha elimizde olsa bile, bu kitabın ilahi kitap olduğunun asla delili bunlar olmayacaktır. Yine işte baktığımız zaman bizim geleneksel şeylere, çalışmalara, müthiş edebi bir ibaresinin olması. Ya bir kitabın edebiyatının çok güçlü olması ilahi kitap olduğunun delili olur mu? Veya bu ana dili Arapça olan insanlar için bile bir anlam ifade etmez. Ana dili Arapça olan kaç tane insan var edebi seviyede konuşuyor, yazıyor, onun edebiyatını anlıyor. Hadi diyelim ki hepsi anladı. Peki Arapça konuşmayanların dışındaki insanlar için ne olacak? İşte gaipten haber veren bir kitap. Ondan sonra işte hatta şunu bile söylüyorlar. Yani demek ki hiç düşünülmüyor. Yani işte ezberlenebilen bir kitap. Kur'an'ın ezberlenmesi, hafızların olması onun ilahi kitap olduğunu. Bugün Tevrat da ezberleniyor veya bir takım adamların şiir mecmuaları da ezberleniyor. Yani bu kadar basit, bu kadar kırılgan, pamuk ipliğiyle bağlı delillerle bir kitabın Allah'ın kitabı olduğunu eğer delillendiriyorsak hastalara şifa olması kitaplarda geçiyor. Ve insanlar bunları anlatıyorlar derslerde. Kitabın ilahi kitap olduğunun delilleri. Bu kitap hastalara şifa oluyormuş. Hatta yazısındaki mucizeler bile ilahi olduğunu gösteriyormuş. Hatta bugün gördüm. Diyor ki işte o kadar mucizevi bir kitap ki Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor. Her sayfada ayet bitiyormuş. Her yeni sayfa yeni bir ayetle başlıyormuş. Böylesi bir nizam, böylesi bir intizam ancak ilahi... Ya demek ki bu adamlar hiç Microsoft'un Word sistemini falan kullanmadılar yani. Hangi metin Word sisteminde düzenli bir hale getirilemez ki? Yani bu kadar böyle hani bir ortaokul öğrencisini bile iknadan uzak şeylerle elimizdeki kitabın ilahi kitap olduğuna inanıyor isek bu duygusallıktan öte bir şey değildir. Dolayısıyla bu şekilde gitmeye imkan yoktur. Öte yandan bir takım işte kirlenmişliklerden bahsedildi. Onlar da hakikaten işte ezbere söylenilen şeyler. Birazcık aklı çalışan bir insan bunları gündeme getirirse Müslümanların söyleyeceği hiçbir şey yok. Yani bu kitabın ilahi kitap olduğunu sen nereden biliyorsun? İşte efendim müzede nüshası var. İşte karbon testi şöyle böyle. Bunların hiçbiri Allah'ın kitabı için onun bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna dair delil olmaz. Buradan hiçbirimiz müdahil olmamalıyız. Kitap kendisi söylemeli bunu kendisi. Peki bu nasıl olacak? İşte biraz önce söylediğimiz gibi kitaba bizim kendimizi teslim etmemiz gerekecek. Yani eğer bir kitabın Allah'ın kitabı olduğuna dair bir iddia varsa insan bunu dikkate alacak ve hiçbir şartlanmışlığa girmeden bunu okumaya başlayacak. Zaten Rabbimiz bu kitabın yol gösterici olması, insanların derdine deva olması için bir takım şartlar söylüyor. İşte biraz önce söyledik, müttaki olması gerekiyor. Yani fıtri yapısını bozmayacak. Kirlenmemiş olacak. Kirlenmemiş olacak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de öyle anlayış tarzları geliştirilmiş ki işte meallerde, tefsirlerde insan onları okuduğu zaman o kirlenmişliğin içerisine girdiği zaman şüphe etmeye başlıyor. Ya hakikaten acaba bu kitap Allah'ın kitabı olabilir mi? Bu konularda da dikkatli davranmak lazım. Bilgi kirliliğine kapılmamak gerekiyor. Araf suresinin 52. ayetinde Rabbimiz velagat cinahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin huden ve rahmeten likamin yu'minun diyor. Yani bu onlara öyle bir kitap verdik ki bir ilim üzere onu açıkladık. Bu kitap inanan topluluğa yol gösterir ve inanan bir topluluk için rahmettir. Yani her türlü ihtiyaçlarını giderir. Onların derdine deva olur. Ama şart bugün elimizde Kur'an-ı Kerim var. 1,5 milyar Müslüman alemi var. Kimin derdine deva oluyor bugün Kur'an-ı Kerim? Kime yol gösteriyor? Kimin hangi ihtiyacını görüyor? Eğer elimizdeki kitap ilahi kitapsa, beklentimiz şu olmalı. Yani bu kitap bizi zirveye çıkartmalı. Ama bugün Müslümanlara bakıldığında böyle bir durum yok. O halde bu kitap bize şu an yol göstermiyor ise, bizim ihtiyaçlarımızı gidermiyor ise, Bu kitapla olan iletişimimizi gözden geçirmemiz gerekir. İşte Rabbimiz diyor ki bu ancak buna teslim olan, buna güvenen, buna iman eden insanlar için bir anlam ifade eder. O halde siz daha başlangıçta ya bu kitabın eksikleri var, bu kitapta tarihsel öğeler var, bu kitapta şöyle şüpheler var. Yok efendim bu kitabın harekeleri sonra yapılmış, yok yazısı böyle edilmiş. Yani böyle saçma sapan ipe sapa gelmez bir takım şeylerle siz kitaba yaklaşırsanız kitap sizi yanınıza yaklaştırmaz. Asla. Hatta bu gibi insanlar için kitap uzaklaştırıcı bir rol oynar. İşte onların nefretini artırır, sapıklıklarını artırır. Sen böyle yaklaşırsan, ya sen bir çiçek bahçesine bile girdiğinde kin ve nefretle girersen oraya, orası bile senden hoşnut olmaz. Allah'ın kitabı kendisine bu böylesi bir şeyle yaklaşan insanlara kendisini açar mı? Kendisine güvenmeyen, sürekli şüpheler taşıyan, bu kitap aslında işte hatırası var bizim için. Bu kitabın aslında metni bile yok. Bu kitap yıllar önce, asırlar önce inmiş, birileri bunu bir şekilde yazmış, günümüze gelmiş, namazlarda okuyoruz, ibadetlerimizde kullanıyoruz. Yoksa işlevsel bir kitap değil. Bunlar akademi olarak bugün okutuluyor. Yani kitaba hakaret edilme anlamında değil. Bunlar ilim olarak okutuluyor. Yani siz bugün Türkiye'nin bütün dini kurumlarında Allah'ın kitabının eksiklikler barındırdığını, ayetlerin sınırlı olduğunu, sınırlı ayetlerle sınırsız olaylara asla cevap verilemeyeceğini, Kur'an-ı Kerim'deki pek çok hükmün ne anlama geldiğinin ancak işte hadislerle veyahut ondan sonraki içtihatlarla, icmalarla anlam kazandığını, ancak o şekilde bu boşlukların doldurulacağını ilim diye okutuyor, söylüyor, anlatıyor iseniz, bu kitap sizinle aranızda mesafe koyar ve bu zihniyette olan hiçbir insan bu kitabın ilahi kitap olduğunu filan anlayamaz. Sadece yaşadığı toplumda dışlanmamak için bu kitap Allah'ın kitabı demek zorunda kalır. Yoksa böyle bir kanaate asla varamaz. Yani bu kitabın tarihsel öğeler taşıdığını söyleyen, bu kitabın içerisindeki kelimelerin bilinçli bir şekilde seçilmediğini, duruma göre düzenlendiğini, kelimelerin birbirlerinin yerine kullanılabildiğini, Kur'an-ı Kerim'de olmayan pek çok şeyin daha sonra hadislerle, içtihatla, icma ile, şunla, bunla tamamlandığını söyleyen bir ümmete bu kitap kendisinin ilahi kitap olduğunu asla ve kat'a fısıldamaz. Zaten böyle bir topluluğa bu kitap bana inanın da demez. Niye? Çünkü Rabbimiz burada diyor ki bu kitap güvenen insanlar için bir anlam ifade eder. Bu kitap kirlenmemiş insanlar için bir anlam ifade eder. Mesela bütün ilahi kitaplar öyledir. Başka bir ayet Araf suresinde. Velemme sekete an Musa gadabu ahazal elvah. Musa'nın o öfkesi dinince levhaları aldı. Kendisine inen o vahiyleri aldı. Ve fi nuskatiha huden ve rahmetun lillezine hum li rabbihim yerhabun. Onda insanlar için bir rehberlik vardı. Ve insanların ihtiyacını gideren her türlü cevap vardı. Ama hangi insanlar için? Rablerine karşı hassasiyet gösteren, Rablerinden çekinen, Rablerine saygı duyan insanlar için. Diğerleri için ise bu tamamen gereksiz bir şeydi. Yine Mü'min suresinde Velegat ateyna Musa'l huda ve evrasna beni İsrail'el kitap. Musa'ya o hüdayı verdik ve beni İsraillerini, İsrailoğullarını da işte kitaba varis kıldık. Hüden ve zikrali ulul elbab. Bu kitap onlara yol gösteriyor ve onlara bir hatırlatmadır. Kimler için ama? Li ulul elbab. Yani o temiz bir şekilde buna yaklaşan, kirli bir fıtratla, fıtratları bozulmuş bir şekilde yaklaşmayan insanlar için, akli melekeleri bozulmamış insanlar için, akli melekesi. Yani bugün çıkıyorlar, işte bir metin, yani sonuçta bir metin. Bu metin işte bu harf aslında böyle değilmiş. Efendim bu harekeler sonradan konulmuş. Bu harekeleri okumazsak bu kelime böyle okunurmuş. Böyle okunursa bu ayet böyle olurmuş. Yani buradaki vezikrali ülül elbab yani sıyırmamış olacak. Bu kitaptan faydalanabilmesi için akli muhakemesi sağlam bir şekilde kalmış olacak. Ancak o zaman bu kitap ilahi kitap olduğunu o zaman onlara gösterir. Yine Fussilet suresinde Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Bu kimler için yol gösterir ve kimlerin derdine deva olurmuş? İnananlar için. İnanmak ne demek? Yani kelime-i şehadeti çektim, amentü'yü okudum, inandım. Yok, böyle bir inanma değil. Yani Allah'ın hem sen bir kitabı Allah'ın kitabı diyeceksin, hem de bu kitapta sınırlı naslar vardır. Bunlarla iş olmaz. Bu kitabın ayakları yere basmaz. Bu eksikleri birileri tamamlamış, biz de tamamlamaya devam edeceğiz diyeceksin. Ondan sonra da ben kitaplara inanıyorum diyeceksin. Burada kastedilen iman öyle bir iman değil. Biraz önce söyledik. Yani fıtratınız bozulmadan yaklaşacaksınız samimi bir şekilde ve evet bu Allah'ın kitabıdır kanaatine varacaksınız ki bu kanaate nasıl varılır biraz sonra onları da göreceğiz. İşte bu kanaate vardıktan sonra öyle bir iman olacak ki sizde bütün sabiteleriniz bu kitaba göre şekillenecek. Ya insan herhangi bir şairin, herhangi bir edibin şiirine ya da kitabına dahi söyleyemeyeceği şeyleri Allah'ın kitabına bugün söyleyebiliyor. Hem de bunu ilmilik iddiasıyla söylüyor. Ondan sonra da diyeceğiz ki biz kitaba inanıyoruz. Yani böyle bir inanç, en azından Kur'an-ı Kerim'de böyle bir inanç yok. Yani daha doğrusu baktığımızda kitap böyle bu tür yaklaşımlara asla kendisini teslim etmez. Asla kendisinin ilahi kitap olduğunu fısıldamaz. Bunlar sadece duygusallıktan ötçe. İşte yaşadığı toplumda dışlanmamak için ya bu kitap Allah'ın kitabıdır der. Yoksa asla ve kata bir inanmışlık olmaz. Başka? وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ ف۪ي اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. Eğer biraz önce söylediğimiz gibi bu insanların kulaklarında, kalplerinde ağırlıklar var, pislikler var, perdeler var ise Kur'an bunlar için asla ve asla bir yol gösterici olamaz. Yol gösterici olamazsa bunlara kendisinin Allah'ın kitabı olduğunu da söylemez. Onlar için alelade bir kitap, bir fantazi. Bugün işte yapılanlar onlar. Alıyor kitabı, meal yazıyor. Alıyor kitabı, makale yazıyor. Alıyor herhangi bir ayeti. Bu ayet bana göre böyle diyor. Yine mesela Neml suresinin baştan itibaren Tilke ayatül Kur'an ve kitab-ı mübin. Bunlar Kur'an'ın apaçık kitabın ayetleridir. Hüden ve büşra lil müminin. Kimler için yol gösterici ve müjde verici? Müminler için. Diğerleri için değil. Diğerleri için hiçbir anlam ifade etmez. Diğerleri için kitap değildir zaten. Hitaptır. Ya inananlar için kitaptır. Diğerleri için tarihsel bir hitaptır. Yani tarihin belli bir döneminde gelmiş, inmiş. İnmiş o da belki muğlak ifade. Ve bugüne gelmiş, bugün de ibadet ediliyor kendisiyle. Yani bir şey, hatırası olan bir kitap. Peki bu müminler kimler? Devamında ellezine yukimuna salate ve yutuna zekate ve hum bil ahiretum yuqinun. İşte bu tür müminler için. Yani bunlar namazlarını tam kılar, zekatı tas tamam verir, ahirete inançları da tam. Yani 2 gün sonra ölür, hesaba çekilirim ve söylediğim her şeyin benden hesabı sorulur düşüncesiyle kitaba yaklaşmak gerekir. Ahirete iman. İnnellezine la yu'minune bil ahireti zeyyennâ lehum e'mâlehum fehum ya'mehun. Ahirete inanmayanlara işlerini güzel gösteririz. Al, böyle bir hesaba çekileceğinin farkında değil. Böyle bir yaşam tarzı yok adamın. Bu tür insanlar kitapla ilgili her türlü fantaziyi üretebilirler. Nitekim bugün yapılan bu. Yani ben çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Herhangi bir şairin şiirine söylemeye cesaret edilemeyecek şeyler Allah'ın kitabı için söyleniyor. Herhangi bir klasik romana yapılmayacak yorumlar, şerhler Allah'ın kitabı için yapılabiliyor. Yani herhangi bir klasik romanla alakalı birisi çıkıp bence yazar burada şunu kastediyor diye saçmalasa adamı yerin dibine sokarlar. Edebiyat aleminden silerler. Ama Allah söz konusu Allah'ın kitabı olduğu zaman hiç kimsenin düşündüğü yok. Hiç kimsenin kendisini bir otokontrol sistemi yok. Herkes istediğini maalesef söyleyebiliyor. Eğer Allah'ın kitabına bu şekilde yaklaşmaz isek, onun ilahi kitap olduğunu anlamamızın önündeki en büyük engel belki de bu olur. Yani samimiyetsiz bir şekilde ve bir takım kaygılarla yaklaşırsak, biz elimizdeki kitabın Allah'ın kitabı olduğunu asla anlayamayız ve bundan dolayı da yapacağımız hiçbir iş bir neticeye varmaz. Dolayısıyla kitapla Allah'ın kitabıyla iştigal eden insanların önce kafalarında bu kitabın ilahi kitap mı, Allah'a ait mi yoksa herhangi bir kitap mı olduğuna dair dünyanın neresine giderlerse gitsinler her ortamda ispat edebilecekleri ellerinde doneleri olmalı. Aksi takdirde bir takım kurgularla, hayallerle bu Allah'ın kitabıdır diyerek işe başlarlarsa bir kere o kitaba kendileri inanmamış olurlar. İnanmadıkları, güvenmedikleri, ciddiye almadıkları, samimi bulmadıkları bir kitapla alakalı olarak da her türlü tezviratı bu defa yaparlar. Ben şimdi sözü bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu tespit edebilmemiz için nelerin izini sürmeliyiz? Kitaba nasıl bir okuma tarzı uygulamalıyız? Bununla alakalı ayetleri bize hatırlatması için Erdem hocama veriyorum. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olup olmadığı meselesi aslında sadece Kur'an için değil, dini konuda Allah'ın dinini yaşamak isteyenlerin, Allah'a doğru kulluk etmek isteyenlerin en temel meselesi olmak zorunda. Peki, bu anlamda baktığımızda bizler Kur'an'ın müntesipleri olarak en azından Kur'an'da da buna dair bir şey görür müyüz? Yani Allah'ın kitabı olup olmadığı bir kitabın araştırılmalı mı? Böyle bir tavır Rabbimiz tarafından nasıl karşılanır? Bu böyle bir davranış içerisine girersek yanlış bir şey yapmış olur muyuz en azından? Buna baktığımızda Kur'an'ın bizi aksine buna teşvik ettiğini, hatta olmazsa olmazlardan biri olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'in 41. suresinin, Fussilet suresinin 52. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. De ki hiç düşündünüz mü ya o Allah katındansa ve siz de onu görmezden geliyorsanız. Şimdi ya o Allah katındansa ve siz de onu görmezden geliyorsanız demek Kur'an'ın ya da elimize Allah'ın kitabı Allah'tan bir vahiy olarak bir metne dökülmüş bir şey olarak ulaşmış metnin Allah'a ait olup olmadığının sorgulanması gerektiğini gösteren en önemli ifadelerden bir tanesidir. Yine Bakara suresinin 170. ayetinde Rabbimiz ve izâ kîle lehum ittebiû ma enzelallah. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde kalu bel nettebi'u ma elfeyna aleyhi abaena. Şöyle derler. Aksine biz atalarımızı hangi uygulama, hangi davranış üzerine gördüysek onu takip ederiz. Onlara uyarız. Evelev kâne âbâuhum lâ yâkilûne şey'en ve lâ yehtedûn. Ya ataları bağlantıyı doğru kuramamış, kafalarını çalıştıramamış ve doğru yolu bulamamışlarsa yine de ona uyacaklar mı buyuruyor Rabbimiz. Burada da gördüğümüz gibi ya onlar doğru yolu bulamamışlarsa atalarına uymakla, ataları doğru yolu bulmamışsa ifadesinden bizlere Allah'ın dinine uyun, emrine uymamız gerektiği ve bunun araştırılması, Allah'ın indirdiğinin ne olduğunun araştırılması gerektiğini söyleyen ifadelerdir ki buna benzer işte Maide suresinin 104. ayeti var ve daha pek çok ayetle sıralanabilir burada bu konuyla alakalı olarak. Ayrıca Rabbimiz Kur'an'a baktığımızda Kur'an kendisinin Allah'ın kitabı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve tabii ki genel geçer bir kaide olarak bir iddiayı ispatlamak o iddiayı ortaya sürenin, ortaya koyanın kendisine düşer. Dolayısıyla Allah'a ait bir kitap olduğu iddiası Kur'an'ın bizzat kendisine ait olduğuna göre bunun ispatını yapacak olan da yine bizzat Kur'an'ın kendisi olmak zorundadır. Yani bize Kur'an'ın Allah'ın kitabını Kur'an dışında ispatlayabilecek hiçbir şey bizim için yeterli olmamalıdır. Çünkü kendisinin Allah'a aidiyetini, kendisinin Allah'ın ayetlerini içerdiği iddiasını, ispatını kendisinden başkasına bırakan bir kitap Allah'ın kitabı olamaz. Mesela az evvel Fatih hocamız dedi ki gelenekte hatta bugün modern şeyde de ilahiyat eğitiminde de öğretilen şey şudur. Eğer Kur'an'ın Allah'a ait olup olmadığını anlamak için yapmamız gereken onu Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiğidir. Öyle değil midir hocam? Bu şekilde söylenir. Yani Muhammed Aleyhisselam çok güvenilir bir elçidir. Çok muhteşem bir ahlak üzerine yaratılmıştır. Dolayısıyla ondan yalan sadır olmamıştır. Onun söylediği her söz, ağzından çıkan her şey doğru olduğu için Kur'an'ı getiren, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu söyleyen de o olduğuna göre biz ona inanır, onu Allah'ın kitabı sayarız. Bugün bütün temellendirme bu ilke üzerine kurulmuştur. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuyla alakalı. Oysa Muhammed Aleyhisselam dahil kendisinin Allah'a ait olduğunun ispatını bir insana bırakan bir kitap asla Allah'ın kitabı olamamalıdır. Çünkü iddia kendisine aittir, ispat da kendisine ait olmak zorundadır. Hatta Kur'an bunu iddia halinde bırakmaktan öteye geçmiş, bunu bir meydan okumaya çevirmiştir. Mesela Bakara suresinin 23. ayetinde ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina kulumuza indirdiğimizden bir şüpheniz varsa, şüphe içerisindeyseniz fe'tu bi suretin min mislihi buyuruyor Rabbimiz. O zaman onun dengi bir sure getirin. Ved'u şuhedâekum min dunillah. Allah dışında çağırabileceğiniz bütün o uzman kişilerinizi de çağırın. İn kuntum sadikin. Eğer iddianızda tutarlıysanız, bu iddianın arkasındaysanız. Hemen arkasından da buyuruyor ki Rabbimiz fe'in lem tef'alu velen tef'alu. Böyle yapmazsanız ki asla yapamayacaksınız. Yani bu ispatı asla yapamazsınız. Fettekun narelleti vekuduhan nas. O zaman yakıtı insanlar ver hicara ve taşlar olan ateş için hazırlanın. O ateşe o ateşten korunun. O iddetlil kafirin. Onlar işte bu gerçeği görmezden gelenler için o ateş hazırlanmıştır buyuruyor. Yani Rabbimiz ya da Kur'an kendisinin Allah'a aidiyetiyle ilgili, Allah'tan geldiğiyle ilgili şüphenin ancak benzer bir sure getirilerek ispatlanabileceğini ve buna da asla gücün yetmeyeceğini söyleyerek işi meydan okuma noktasına getirmiş durumda. Yine Rabbimiz Nisa suresinin 82. ayetinde olması lazım. Buyuruyor ki Efela yetedebberunel Kur'an. Bu Kur'an'ın arkasında kim olduğunu görebilecek şekilde düşünmezler mi? Yani bu ifade de Kur'an'ı gönderen kişinin Allah olup olmadığı ile ilgili bir çalışma yapılması gerektiği ve bu çalışmanın da tedebbürle yani yine Kur'an'ı okuyarak bu anlamda okuyarak görülebileceğini gösteren bir ifadedir. Çünkü devamında buyuruyor ki Rabbimiz velev kâne min indi gayrillah o Allah'tan başkası dışından başkası tarafından gönderilmiş olsaydı başkasına ait olsaydı levecedû fîhî ihtilâfen kethîre onun içerisinde çokça çelişki bulurlardı. Demek ki yine yapılması gereken yani kendisinin Allah'a ait olduğunu ispatlayacak tek merci yine kendisi yani Kur'an'ın kendisinin okunması gerekiyor. Bunun üzerinde bir çalışma yapılması gerekiyor. Allah'ın kitabı olup olmadığının temellendirilebilmesi için. Bugün işte bir takım seküler kafalara ya da işte ne bileyim kendilerini haşa ilah yerine koymuş insanlara Allah'ın kitabını sevdirmeye çalışmak gibi boş beleş işlerle uğraşan sözde hocaların da şöyle bir takım şeyleri var bilirsiniz. İşte Kur'an'ın içerisinde bir takım bilimler, bilimsel gerçekler var. Bu gerçeklerin günümüzden 1400 sene önce Kur'an'ın indiği dönemde hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün değildi ve bilinmiyordu. Ama bugün biliniyor. Dolayısıyla bunları Kur'an 1400 yıl öncesinden bize bildirdiğine göre demek ki Allah'ın kitabıdır. Şimdi bu Kur'an'a yapılan en temelsiz şeydir. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu delillendirmede en çürük delillendirme biçimidir. Çünkü bir kere her şeyden önce bilim dediğiniz şey bugün söylediğini yarın veya ertesi gün veya günün birinde yalanlayabilecek yani yanlışlanabilecek bilgiler içerir. Böyle bir bilginin Allah'ın kitabını delili olması bir kere mümkün değildir. Çünkü evet bilimde okuduğunuz şeyler Allah'ın kevni yani yarattığı ayetlerdir ama okuyan insandır. Dolayısıyla her zaman yanlış yapabilir. Ayetler asla yanlış olmaz, asla yanlış yapmazlar. Ama onu okuyanlar daima yanlış içerisinde olabilirler. Dolayısıyla buradan bir temellendirme yapılamaz. İkincisi, eğer bize bugünün insanına 1400 yıl önceden bugün tespit edilmiş bir takım bilimsel gerçekleri söylemekle Kur'an Allah'ın kitabı olsaydı, o zaman bunları bilmeyen insanların, bizden önce yaşamış insanların en azından belli ölçüde mazur olmaları gerekirdi. Oysa Allah'ın kitabı herkesi aynı şekilde eşit olarak bağlayıcı olmak zorundadır. Allah'ın bir kuluna farklı, diğer kuluna farklı muamele etmesi, insanlar arasında farklı bağlayıcı özellikler göstermesi asla düşünülemez. Dolayısıyla aslında bugün işte biz görmüyorlar mı yeryüzüne geliyoruz onu etrafından kısaltıyoruz ya da işte Allah Kur'an'da dünyanın jeoid şeklini yumurtamsı şeklini söylüyor falan gibi şeylerle Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu ispatlamak mümkün değildir. Buradan ancak şöyle bir şey yapılabilir. Kur'an gerçekten bunu söylüyorsa ve insanların bulduğu bundan farklı bir şeyse gerçek bir mümin bilim adamı bulduğu şeyin yanlışlığına sırf Kur'an'dakine bakarak kanaat getirir ve çalışmalarını düzeltir. Böyle bir bilim adamına rastladığımız zaman onu mümin sayarız. Yoksa bulduğu şeyleri ya da bulduğunu zannettiği şeyleri bakarak Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu söylemek asla olacak bir şey değildir. Doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca Kur'an Allah'ın her kuluna indiği için ya da sadece Kur'an değil, Allah'ın kitabı dediğimiz şey bütün insanlığı bağlayacak, Allah'ın bütün kullarını bağlayıcı olacağından dolayı her kul için kolayca tespit edilebilir, kolayca Allah'a aidiyeti görülebilir bir takım bilgiler içermesi gerekir. Bunun tespitini yapmak için kevni ayetleri bilimsel seviyede okumaya ya da işte çok uzmanlık gerektiren çalışmalar yapmaya gerek olmaması gerekir. Zira öyle çalışmalar yapıldığında zaten Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu anlamak çok kolay. Mesela işte az evvel Fatih Hocam değindi. Kur'an'ın içerisinde Allah'ın ilim dediği Araf suresinin 52. ayetinde bir metodun bulunduğunu ve bu metodun Allah'ın yarattığı ayetleri okumayla aynı şekilde çalıştığını, ayetlerin birbirlerini muazzam bir şekilde açıkladığını ve bu açıklamaya ulaşmanın metodunu uyguladığınız zaman hikmet dediğimiz doğru sonuçlara ulaşılabildiğini ve Arapça ve Kur'an'a hakim uzman ekipler tarafından uygulandığında çok net bir şekilde bu sonuçlara ulaşılabildiğini biz görüyoruz. Ve bu şekilde çalışabilen bir kitap, aynı Allah'ın yarattığı ayetlerde koyduğu metodu uygulayarak çalışabilen bir kitap zaten sadece Allah'a ait olabilir. Yine kullandığı her bir harfi, her bir kelimeyi, her bir kavramı kendisi açıklayan, ondan sonra onların her birini birbiri yerinde kullanmayan aralarındaki ince farkları son derece muazzam bir hassasiyetle kullanan bir kitap, insanın yazdığı bir kitap olamaz. Yani bu seviyede çalışma yapan bir kişinin Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu görmemesi zaten mümkün değildir. Ama herkesin bu seviyeye gelemeyeceği göz önünde tutunularak şunu da söyleyebilmemiz gerekir. Allah'ın kitabını okuyan herkesin ona öyle bir bakması lazım ki orada onun Allah'ın kitabını olup olmadığını görebileceği bir takım bilgilere erişmesi lazım, bir takım kriterleri bulması lazım diyebiliriz. İşte nedir o kriterler? Yani bir kitabı Allah'a ait bir kitap yapan şeyler neler olmalıdır? Bunu herkes bilir. Mesela Araf suresinin 172. 173. ayetlerini Fatih Hocam az evvel okudu. Orada Rabbimiz kendisinin varlığı ve birliğiyle ilgili hiç kimsenin doğuştan ergenlik çağına ulaşmış bir kimsenin kesinlikle bir tereddüdü olmayacağını Rabbimiz bize söyledi. Yani herkese Elestu bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim şeklinde hitap ettiğini, Rab olan yani bizim hayatımızla ilgili kanunları, kuralları koyanın sadece Allah olabileceğini orada zaten gördük. Allah'ın varlığıyla birliğiyle ilgili bir şeye bile gerek kalmadı. Zaten bu ayetler de Allah'ın varlığını, birliğini ispatlayıcı değil, Allah'ın Rab olduğunu, mutlak Rabbimiz olduğunu gösteren ayetler. Çünkü Allah'ın varlığı ve birliğiyle ilgili sıkıntısı olan bir kişiye zaten canlı demek bile mümkün değil. O yüzden o konu zaten Kur'an'ın konusu değil. Önemli olan burada Allah'ın indirdiği ayetleri mi içeriyor bu kitap ya da elimizdeki kitap Allah'a ait mi değil mi bu. O halde hepimiz Allah'ın kulu olduğumuza göre ayet dediğimiz şeyin ne olduğunu çok iyi biliyor olmamız gerekir. Çünkü kendimiz zaten bir ayetiz. Mesela Fussilet suresinde 52. ayetini okuduk az evvel. Hemen ardından gelen 53. ayetinde Rabbimiz Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak ifadesini kullanıyor. Yani onlara ayetlerimizi kendi içlerinde ve etraflarındaki ayetlerimizi öyle bir göstereceğiz ki bu Kur'an'ın gerçek olduğunu onlar görecekler buyuruyor. İşte Rabbimiz bunu gösteriyor. Ama önemli olan bizim görecek ya da görmeyecek olan biziz. İstemeyen görmez, isteyen de bunu görür. Burada bu ayetten de anlıyoruz ki bizim kendimiz de bir ayetiz. Dolayısıyla ayet dediğimiz şeyin sadece Allah'tan gelen, bir insan tarafından yapılması, ortaya konması mümkün olmayan, birbirlerine ihtiyaçları duyan ve birbirleriyle mükemmel uyum içerisinde çalışan, bir takım insan tarafından yine yapılması asla mümkün olmayan şeyler olduğunu, ya yaratılmış ya indirilmiş ayetler olduğunu biliyoruz. Bu özelliklerini biliyoruz. Peki Allah'ın kitabı dediğimiz şey konu olarak, içerik olarak neler içermelidir diye düşündüğümüzde bugün yeryüzünde yaşayan hiç kimsenin Allah'tan başkasına kul olduğunu söylediğini göremeyiz. Yani aslında herkes bir din mensubu olan, dini önemseyen, hayatını dine göre yaşadığını düşünen herkesin aslında din dediği şeyin Allah'ın dini olduğunu düşündüğü hepimizin malumudur. Yani hiç kimse ben Allah'a ait olmayan bir dinin mensubuyum demez ya da bunu ciddi bir şekilde yaşamaz ya da göstermez. O halde herkes Allah'ın dininin mensubu sayıyorsa kendini, demek ki Allah'ın yeryüzüne din göndermesiyle ya da bir kitap, belli kurallar, kanunlar göndermesiyle ilgili aslında kimsenin bir problemi yok. Çünkü Kur'an'a da baktığımızda Adem Aleyhisselam'la birlikte başlayan Risalet macerası Kur'an'la son buluyor. Yani yeryüzünde Allah'ın kitap gönderdiği ve insanlarla iletişime girip onlara bir takım kurallar koyduğu, yaşantılarını düzenleyici bir sistem gönderdiğine dair aslında hiç kimsenin bir sıkıntısı veya bilgisizliği yok. Herkes bu konuda bilgi sahibi. Dolayısıyla herkes kendini bu doğru din üzerinde sayıyor. O halde mantıklı olan tek bir din olmasıdır. Yani Allah yeryüzünde yaşayan toplumlardan bir kısmına belli kurallar, öbür kısmına daha farklı kurallar göndermiş olamaz. Çünkü herkesi eşit olarak kendisine kul yaptığını biz biliyoruz. En azından baktığımızda insanlar arasında bunu görüyoruz. Yine kendi kendimize düşündüğümüzde bir kitabı Allah'a ait yapan ya da Allah'ın kitabı sayacağım bir kitabın içerisinde neler olmalıdır dediğimizde ana konunun tevhid olması gerektiği sonucuna doğru düşünen herkes rahatlıkla ulaşabilir. Çünkü hiç kimse Allah'tan başkasına kulluk etme, ondan başkası önünde eğilme, kul olma konusunda bu böyle bir şeye yatırım yapmaz ya da böyle bir şeyi kabul etmez. Çünkü bir insana kulluğun ne kadar ağır bir şey olduğu herkes tarafından çok net bir şekilde bilinen bir gerçektir. O halde özgürlüğün temel noktasının insanlara değil sadece Allah'a kulluk olduğunu herkes çok basit bir şekilde kavrayabilir. Demek ki Allah'a ait bir kitabın ana konusu tevhid olmak zorunda. Bunu hiçbir kitaba ulaşmadan sadece Allah'ın kulu olduğumuz için de bilmemiz mümkün. Yine ahiretten söz etmesi gerekir bir kitabın. Çünkü bir kere yeryüzünde Allah'ın dininin olmadığı bir çağ, bir dönem, bir an olmadığı için doğmuş, yaşamış, büyüyen ve ölen herkes bir ahiret bilinciyle, bilgisiyle, kendisine verilmiş bir bilgiyle veya kendi bulduğu böylesi bir bilgiyle yaşamaktadır. Çünkü dünyada bir takım haksızlıklara uğramaktadır ve bunların karşılığını da dünyada tas tamam almadığını herkes görür. Bunun bir karşılığı olmak zorunda diye düşünür ve bunun bu hayatın, bu kısacık hayatın, bu geçici hayatın son bir hayat olmadığını doğru düşünen herkes görebilir. Ya da Allah'a kulluğu doğru yapmak kaygısı taşıyan herkes görebilir. O halde Allah'tan gelecek olan bir kitabın içerisinde ayrıca ahiretle ilgili doğru bilgilerin olması gerektiği bilgisi de herkesçe bilinebilir. Yine Allah'ın kitabı olduğunu anlamamız için içermesi gereken bilgilerden bir tanesi de imtihan bilgisi olması lazım kitabın. Çünkü ahiretten bahseden bir kitabın bu ahiret için bir emek verilmiş olduğunu, bu emeğin karşılığının alınması gerektiğini de söylüyor olması lazım. Bu emek de birilerinin kazanıp birilerinin kaybedeceği bir yarış, bir imtihan olması gerektiği yine mantıken ortaya çıkan bir olay. Ayrıca ibadetler, mesela Allah'a kulluk, kulluğun belli göstergeleri olması lazım. Herkesin kendi belirlediği, kafasına göre ortaya çıkardığı bir takım uygulamalarla Allah'a, aynı Allah'a, aynı kulların ibadet etmesi, kulluk etmesi mümkün değil. O zaman herkes de kendini doğru yolda ve Allah'ın dini üzerinde saydığına göre İlk insandan son insana kadar geçerli olacak ve asla değişmemiş ve değişmeyecek, değiştirilemeyecek, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bir takım gösterge ibadetlerin, uygulamaların olması gerekir. Mesela bugün doğan veya bundan 1000 yıl önce doğmuş bir kişi ya da bundan 10.000 yıl sonra doğacak bir kişi yeryüzünde namazın ne demek olduğunu bilmeyen birine rastlayamaz. Ya da kendisi bunu bilecektir. Namaz kılmak ne demektir bilmeyen bir kişi olamaz. Bugün belki en batıl dediğimiz, en yanlış dediğimiz, en bozulmuş dediğimiz dini uygulamada bile namaza benzer, en azından belli rükünlerinin hala doğru yapıldığı uygulamaların olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi de Allah'ın dininin yeryüzünden ilk insandan bu yana hiç değişmeden kalmış olması ve dinin, Allah'ın emrinin, risaletinin ulaşmadığı bir yerin olduğu bir dönem geçmediğini bize göstermekte. O halde insan bir kitabın içerisinde mesela bize namazı emrediyor olması gerekir Allah'ın dininin. Yani bugün Allah'ın kitabıyla hiç buluşmamış bir insan etrafında o kadar çok insanın, sayısız insanın sürekli nereye giderse gitsin dünyanın her yerinde namaz kıldığını gören bir kişinin eğer bu böyle bir uygulama varsa Allah'ın kitabı gelecek de böyle bir şeyden bahsetmeyecek, bu olamaz diyebilmesi lazım. Oruç aynı şekilde, diğer ibadetler aynı şekilde. Yani aslında içerisinde namaz diye bir şey yok dediğiniz bir kitap Allah'ın kitabı olamaz. Aynı şekilde evrensel olarak bilinen bir takım yasakları ve kuralları içermesi gerekir ve bunların cezalarını içermesi gerekir. Örneğin içkinin haram olması. İçkinin haram olması Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün insanlığa haram kılınmış bir şey. Yani içki dediğimiz şey alkol ve uyuşturucu maddeler içeren içecekler. Yani kişinin zihnini uyuşturan uygulamalar, içecekler. Bunların evrensel yasak olması gerekir. Bir dönem için bunların veya başka bir uygulama için bunların yasak olmadığı, haram olmadığı bir dinin Allah'ın dini olmaması gerekir. O halde Allah'ın kitabı diye elimize alacağımız bir kitabın bunlardan bahsediyor olması lazım. Yine domuz etinin evrensel bir haram olduğunu o kitaptan görebiliyor olmamız lazım. Örneğin başörtüsü ya da kadınların tesettürünü, erkeğin tesettürünü doğru bir şekilde emreden, tarif eden bir kitabın Allah'ın kitabı olması gerekir. Bugün elimize Allah'ın kitabı diye geçirdiğimiz bir kitap. Bütün bunları içe, mesela domuz etini helal kılıyorsa ona Allah'ın kitabı demenin mümkün olmaması gerekir ve bu bilgi herkes tarafından da bilinebilir. Ayrıca aynı dini içerdiği için, yani Allah'ın tek bir din göndermesinin mantıklı olduğunu söylemiştik. O halde önceki kitaplar, ki biz bunların da Allah'a ait olduğu iddiasında olduklarını ve bugün onlara Allah'ın kitabı olarak uyan kişiler olduğunu biliyoruz. O halde bu kitaplarla aralarında bir bağ kurması gerekir. Elimize Allah'ın kitabı olarak alacağımız metnin. Hatta onlar içerisindeki bilgileri tasdik etmesi, onaylaması gerekir. Çünkü az evvel söylediğimiz gibi Allah'ın dininde belli insanlara farklı bir uygulama olamaz. Belli şartlar hariç. Mesela Kur'an'a baktığımızda işte içki gibi, domuz eti gibi haramların, cezaların evrensel olduğunu görüyoruz. Ya da zinanın cezasının vesairenin bulunduğunu görüyoruz. Ancak bunların içerisinde mesela kıble ile ilgili, işte aslında helal olan şeylerin haram kılınması ile ilgili bir dönem belli kişiler için bir sebepten dolayı ceza olarak konulduğunu ve bunların gelecek kitabın Allah'ın kitabı olduğunu kanıtlayacak şekilde ortadan kaldırıldığını, kaldırılacağının da bildirildiğini görebiliyoruz. Bunlar müstesna, bunlar geçici değişikliklerdir. Ama Allah'ın dininin içerisinde bu türden değişikliklerin, omurgayı hasar verecek değişikliklerin olmaması gerekir. Çünkü tüm insanlığı bağlayacak bir din olması gerekir ilk insandan itibaren. O halde bu şekilde maddelediğimizde, ki bunlara belki biraz daha fazlası da eklenebilir mutlaka. Yani sizlerin aklına işte içerisinde çelişki olmamalı dedik mesela, Nisa suresinde zaten onunla ilgili ayet var. Yine belki farklı içeriğine dair söylemler geliştirilebilir, eklenebilir. Ama önemli olan şu: bir insanın Allah'ın dini, Allah'ın kitabı diyebileceği bir kitaptan bekleyeceği şeyleri kendisi sıralayabilmesi ve bunları o kitapta bulup bulmadığına bakabilmesi. Peki bunu nereden bakarak sıralıyor bir insan? Çünkü bu bilgi yeryüzünde daima bulunduğu için, mesela namaz bilgisi yeryüzünde daima var. Bunu bilmeyen bir kimse yok. Kılan kılmayan ayrı ama bilmeyen kimse yok. İşte onun dışında tevhidle ilgili, ahiretle ilgili bilgiler yeryüzünden hiç silinmiş bilgiler değil. İnsanlığın tamamında her dönem bulunmuş bilgiler. Dolayısıyla bir insan bunu zaten Allah'ın kitaplarının adı zikir olduğu için biliyor. O yüzden Rabbimiz nebisine fezekkir innema ente müzekkir buyuruyor. Yani sen hatırlat, senin görevin hatırlatmaktır. Kur'an'ın Allah'ın kitabıdır. Bu kitap Allah'ın kitabıdır diye gittiğiniz kişiye yaptığınız şey bir hatırlatma. Bir baştan sıfırdan öğretme değil. O yüzden de Rabbimiz bütün kitaplarının özelliğini, ismini zikir olarak bizlere söylüyor. Mesela Enbiya suresinin 48. ayetinden itibaren okuduğumuzda Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ve lekad ateyna Musa ve Harune el Furkane ve diyaen ve zikren lil muttakin." Az evvel Fatih hocamız Bakara suresinin daha ilk ayetinden muttakiler için yol gösterici bir kitaptır şeklinde başladığını söylemişti. İşte aynı şekilde Musa'ya ve Harun'a bir Furkan verdik. Yani bu doğruyu yanlıştan ayırıcı bir kitap. Bir kere Furkan olması da yine önemli bir özellik. Diyaen, yani bir aydınlatıcı, ve zikren, zikir olarak. Niye? Muttakiler için. Yani kendisini yanlışlardan korumak, Allah'a doğru kulluk etme kaygısı taşıyanlar için. O halde demek ki bir kitabın Allah'a ait olup olmadığı sorusunu sormak için niyet çok önemli. Muttaki misiniz? Muttaki olarak mı bunu soruyorsunuz? Yoksa ya dur bakayım, bu öyle diyorlar ama bakalım bu Allah'ın kitabı. Böyle bir yaklaşımla hiçbir yere ulaşamazsınız. Hatta ulaştığınız yer muhtemelen yanlış olacaktır. Muttaki demek, acaba yanlış bir şey yapıyor muyum ben Allah'a karşı? Bunun derdinde olan kişi demek. Ben Allah'a karşı benim yaptığım uygulama gerçekten doğru mu? Ya da bu kitaba uymakla doğru mu yapacağım, yoksa yanlış mı yapacağım diye siz o kitaba bakıyorsanız, bu amaçla bir arama yapıyorsanız, bu saydığım maddeleri ancak sıralayabilir ve o kitabın Allah'a aidiyetiyle ilgili doğru bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ayetin devamında şöyle buyuruyor Rabbimiz: "Ellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi Yani Rablerine içten korkanlar, Rablerine karşı içten korku duyanlar. Ve hum mine saati muşfikun. Onlar o son saate karşı da işte şeydirler, çekingendirler. Yani ondan korkarlar. Ürperirler diyelim. Ve haza zikrun mübarek. Kendisi için de Kur'an şöyle buyuruyor. Bu da mübarek bir zikirdir. Yani bereketlendirici, kendisinden üretim yapılan bir zikirdir. Az evvel Musa ve Harun Aleyhisselam'a verilen kitabı zikir olarak tarif eden Rabbimiz, Muhammed Aleyhisselam'a verilen son kitabı da zikir olarak tarif etti. Neden? Zikir dediğimiz şey hatırlatmayla gündeme gelen bir şeydir. Sıfırdan öğrenilen bir şey değil. O halde sizde bulunan gerek evrensel ayetlerden edindiğiniz, yaratılmış ayetlerden edindiğiniz ya da evrensel hafızaya yerleşmiş bilgiyi ya da önceki kitaplardan size ulaşmış bilgiyi tasdik eden, sizdeki bir takım bilgilerle örtüşen bir kitapsa o Allah'ın kitabı oluyor. Devamında ayetin enzelnahu, bu indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Efe entum lehu munkirun. Şimdi onu nasıl inkar ediyorsunuz? İnkar edebilecek misiniz buyuruyor Rabbimiz. Bakın, zikir olması bir kitabın Allah'tan geldiğinin en önemli göstergesi, yani bizdeki sahip olduğumuz mevcut bilgilerle örtüşüyor olması böyle bir gösterge ve aynı zamanda onu inkar edemememiz için de önemli bir gösterge. Demek ki kitaba bakış açımız, Allah'a aidiyetini tespit edebilmek açısından kitaba bakış açımız evrensel bilgilerle bizdeki Allah'ın kulları ve Allah'ın ayetleri olmamız hasebiyle bulunan bilgilerle örtüşüp örtüşmediği ve belki işte çoğaltılabilecek az evvel sıraladığımız maddeleri içerip içermediğiyle ilgili olabilir. Vel Kur'ani zikri diye başlayan Sad suresinin ilk ayetini de okuyarak ben sözlerimi tamamlamış olayım. Buyurun hocam.
Çok teşekkür ederiz. Demek ki Allah'ın kitabı olup olmadığına dair bir karar vereceksek yine merci kitap
Kitabın
olması
kendisi
lazım,
olmalı.
kendisi olması lazım. O anlatmalı. Ancak bize bu anlatabilmesi için de ona karşı tavrımızın doğru bir tavır olması gerekiyor. Ancak o zaman bu kitabın işte müttakiler için, müminler için bir anlam ifade etmesi, bir yol göstericilik vasfının tezahür etmesi o zaman mümkün olacak. Ancak bugün tabii yapılanlar böyle değil. Biraz önce de söylediğim gibi bugün bütün okullarda Kur'an-ı Kerim'in zaten yetersiz bir kitap olduğu, içinde her şeyinin olmadığı, dolayısıyla aslında bir nevi tırnak içerisinde okumaya bile gerek olmadığı şeklinde bir kanaat zikrediliyor. Ve bu da Kur'an'a karşı insanlarda bir mesafe, bir ön yargı oluşturuyor. Evet, inşallah Rabbimiz doğru anlamayı ve doğru işler yapmayı hepimize nasip eder. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.